Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yer, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibban Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki neden ile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bu sizleri Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından selamladığım sanıyorum son programım. Allah lütfederse, nasip ederse bundan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Mübarek topraklarda, kutsal beldelerde. Sizleri inşallah Erkam Radyo Mübarek Beldeler stüdyolarından yine sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetiniz ve duanıza muhtaç bir kardeşiniz olarak selamlamaya Rabbim lütfettiği derecede ve müddetle devam etmeye gayret edeceğim. Dualarınızı beklerim bu yolculuğumuzda, bu hicretimizde. İnşallah o mübarek beldelerde de sesiniz olurum. Sesinize tercüman olurum, derdinize tercüman olurum. İnşallah yine Türkiye'nin, ümmetin, dünyanın meselelerini aile odaklı konuşmaya devam ederiz. Aziz dostlarım, hamdolsun yeniden son haftamız ama yine Türkiye'deyiz, yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu olayların kök nedenlerini konuştuk yaz dönemi boyunca. Bir numarada anne babaların yüksek gelirli bir kariyer uğruna bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarını işlemiştik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen yapamamamız yüzünden, üstelik dershane ve özel okulların devlet okullarındaki kaliteli öğretmenlerimizi transfer etmesi sebebiyle öğretmen kalitemizin düşmesi konusunu konuşmuştuk. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması vardı ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerimizin çaresizliğini işledik sizlerle. Dördüncü sırada kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden ve aileden uzaklaştırılmasını konuştuk ve geçen hafta bütün bu sorunların kök nedeni olan beşinci maddeye başlamıştık. Annelerin evden uzaklaştırılmasını, çalışan kadın haline getirilmesini ve annelerin bir numaralı önceliğinin kariyerleri olması, annelikten vazgeçmelerini konuşmuştuk. Daha doğrusu konuşmaya başlamıştık. Aziz dostlarım, en son annenin evden çekilmesi ve çocuğun eğitim hayatına yansımalarını konuşuyorduk sizlerle. Eskiler ne güzel söylemişler. Çocuğu beşikte sallayan el dünyayı yönetir. Çünkü eğitim okulun kapısında başlamaz aziz dostlarım. Bir annenin kalbinde başlar. Hani çok meşhurdur, anlatılır. İngiliz dadılar dünyada çok meşhurdur. Böyle 3 yaşında bir yavrucağa erken dönem olsun, çocukluk erken döneminde bir dadı alalım diye Avrupalı bir aile davet etmiş. İşte Almanya ya da Fransa. İngiliz dadı gelmiş, ailenin bebeği var zannetmiş. Bakmış çocuk 3 yaşında, efendim demiş, eğitim için çok geç, ben ülkeme dönüyorum. Aynen öyle. İlk 1000 gün çocuğun tüm eğitiminin görünmeyen başlangıcı ve gerçek temelidir aziz dostlarım. İlk 1000 gün hayatımızın en önemli dönemidir. Ve bu dönemde çocuğun annesiz kalması, ev ve anneden uzak olması, kreşe şuraya buraya verilmesi, dadıya teslim edilmesi asla kabul edilemez. Elbette ki mücbir sebepler, dini anlamda, milli anlamda, manevi anlamda, maddi anlamda mücbir sebepler işin veçhesini değiştiriyor, şeklini, şemali değiştiriyor. Ama yine de neyin mücbir olup olmadığıyla alakalı inşallah bu programdan sonra hani bazı maddi sebepler mi asıl mücbir olan şey, yoksa bize sadaka-i cariye olacak çocuklarımız mı mücbir sebep, onu sizin o güzel gönlünüze tevdi edeceğim. Aziz dostlarım, malumu ilan gibi olacak ama anne sadece bedensel olarak besleyen, doyuran, emziren bir varlık değildir. Anne, büyüten, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, işleyen, nakşeden bir varlıktır. Anne, çocukla birlikte olduğu vakitlerde tabiri caiz ise onu bir halı gibi ilmek ilmek dokur ve bir nakış gibi ilmek ilmek işler. Geleceğe hazırlar, özgüven aşılar. Karakterini ve ahlakını mayalar. Okullarda öğretmenim ben bunu yapamam diyen tipte çocuklar vardır. Yıllarca eğitim seminerlerinde öğretmenlerle konuşmuş bir kardeşiniz olarak birçoğunun aynı cümleyi söylediğine şahit oldum. Hocam, bazı çocuklarımız, bazı öğrencilerimiz daha başlamadan ben yapamam diyor. Başlamadan pes ediyor, denemeden pes ediyor. Şimdi bir düşünelim. Daha soru çözmeden, daha denemeden bir çocuk neden ben yapamam der? Çünkü okuldaki matematik problemi değildir mesele. Asıl problem yıllardır içinde büyüttüğü görünmez cümledir. Ben yeterli değilim. Ve insanın kendisi hakkındaki bu neyin yeterli olup neyin yeterli olmadığını bilmediği, kıstasının, mihenginin, nirengisinin olmadığı bir konuda ilk kanaatini oluşturan kişi çoğu zaman annesidir. Bir annenin gözlerindeki hayranlık bir çocuğun özgüvenine dönüşür. Bir annenin sürekli yetişememe telaşı bazen çocuğun ben yük müyüm duygusuna dönüşür. Burada annenin niyeti değil, şartların oluşturduğu gerçek ve hakiki sonuçtan bahsediyoruz. Dikkat eksikliği mi, duygu eksikliği mi? Bugün okullarda en çok duyduğumuz ifadelerden biri dikkat eksikliği. Elbette gerçekten nörogelişimsel dikkat bozukluğu yaşayan çocuklarımız var. Ama her dikkat problemi aynı değildir. Bazen çocuk matematiğe odaklanamıyor değildir. Aslında zihni sürekli şu soruyla meşguldür. Acaba beni kim bekliyor? Bugün annem erken gelecek mi? Yine yalnız mı kalacağım? Kaygılı bir zihin öğrenmeye enerji ayıramaz. Çünkü insan beyni önce güvenliği arar. Bilgi sonra gelir. Çocuk en çok ne öğrenir sizce? Şimdi çok önemli bir soru sorayım sizlere. Bir çocuk annesinden en çok ne öğrenir? Yemek yapmayı mı? Hayır. Temizlik yapmayı mı? Hayır. Konuşmayı mı? Kısmen. Ama asıl öğrendiği şey şudur. Hayatla nasıl ilişki kuracağını öğrenir bir çocuk annesinden. Anne sabırlıysa sabır öğrenir. Anne merhametliyse merhamet öğrenir. Anne dikkatliyse dikkat öğrenir. Anne teşekkür ediyorsa şükretmeyi öğrenir. Anne kitap okuyorsa merak etmeyi öğrenir. Anne öfkesini yönetebiliyorsa duygularını yönetmeyi öğrenir. Yani çocuk öğütlerden çok şahsiyeti kopyalar. Bu yüzden eskiler ne güzel söylemiş. Terbiye kulakla değil gözle alınır. Söz göze verilir. Aziz dostlarım, şimdi size bir sahne anlatmak istiyorum. Lütfen bir canlandırın gözünüzde. Saat akşam 7. Anne işten gelmiş, yorgun, argın. Baba trafikten çıkmış, yarın bir savaş malulü gibi. İkisi de yorgun, bitkin, bezgin. Çocuk elindeki resimle koşuyor. Anne bak. Anne diyor ki, bir dakika yavrum, yemek hazırlayacağım şimdi. Sonra yemeğe oturuyorlar. Telefonlar, mesajlar, televizyonlar, ev işleri. Saat oluyor 10-11. Çocuk çoktan uyuyor tabii. Ve o resim masanın üstünde boynu bükük olarak kalıyor. İşte o gün kaybedilen sadece bir resim bakışı değildir, bir resme bakış değildir. Bir bağ kurma fırsatı kesilmiştir. Çocuk o gün şunu öğrenebilir. Demek ki benim anlattıklarım çok önemli değil. Halbuki çocuk aslında resmini göstermiyordu. O abidik gubidik resim var ya. Birçok değerli ofisi olan değerli dostumun yanına gittiğimde bu bir herhangi bir makamdaki illa hani bir özel bir makam söylemiyorum ama ofisi olan herhangi bir makamda bir dostumun yanına gittiğimde hemen arkasında, hemen yanında, hemen masasında ya görünce böyle hilkat garibesi zannedeceğiniz hiçbir sanatsal böyle özelliği, güzelliği olmayan ama özenli bir çerçeveye konmuş, ihtimamla korunmuş bir resim gözüme çarpar. Ya da bir el işi, bir el becerisi, bir handcraft. Ve altında küçük bir imza. Aslında bu neden saklanıyordur? Çok değer verdiğimiz, evladımızın emek verdiği bir şey olduğu için. İşte o gün aslında çocuk o resmini göstermiyordu. Aslında emeğini, kendisini gösteriyordu. Ben buradayım diyordu. Ben bir şeyler yapıyorum diyordu aslında. Ama onu beğenme kıstasıyla, not kıstasıyla, puan kıstasıyla, başkalarıyla mukayese kıstasıyla değerlendiren anne babalar ya görmemekten ya da görüp de övmemekten, değerlendirmemekten, önemsememekten bu bağ kurma olayını kaybediyorlar. Peki sorsam size acaba çocuğumuz neyi özler? Bazılarımız şöyle düşünüyor olabilirler ve bu bazılarımızdan bu ülkede o kadar çok var ki ya hocam yediği önünde yemediği arkasında her şeyi var. Odası var, tableti var, oyuncağı var. İşte kursa gidiyor, yabancı öğreniyor, eve mürebbiyeler geliyor. Bir istediğini ketmiyoruz. Peki böyle bir yavrucak akşam annesiyle 15 dakika göz göze konuşabiliyor mu? Çünkü çocuk pahalı hediyeleri yıllar sonra unutuyor. Aziz dostlarım sizi temin ederim. Hangi hediyeyi alırsanız alın. Bir doğum günü düşünün, bir doğum günü kutlaması düşünün. Ailenin bütün üyelerinin tek tek aldığı hediyelerin paketinin açılma süresindedir o büyük merak ve heyecan ve mutluluk. Açılıp ne olduğu öğrendikten sonra yana konur, hemen ikinci açılmamış paket açılır. Bu kadar. Ama bir anne o aldığı oyuncağı saatler boyunca sıkılmadan evladıyla oynadıysa o pahalı hediyeler yıllar sonra unutulur ama o geçirilen birkaç saatlik zaman dilimi, bazen 10-15 dakikalık zaman dilimi yıllar sonra bile unutulmaz. Annenin dizine yatıp saçlarının okşattırılması yıllar yılı unutulmaz. Bir annenin akşam bir vakti çağırıp adam yerine koyup önemseyip yürek özetmesi işte o akşam yıllar sonra unutulmaz. İnsan hafızası ilginçtir. Oyuncağın markasını, modelini, şeklini, şemali unutur ama kendisini değerli hissettiği anları unutmaz aziz dostlarım. Eğitim hayatında okulun taşıyacağı, taşımayacağı yükler vardır. Bazen öğretmenlerden beklediğimiz şey bir annenin eksikliğini tamamlaması oluyor. Bu mümkün mü? Asla. Öğretmen eğitim verir ama anne aidiyet sağlar. Öğretmen bilgi kazandırır ama anne kimlik sağlar. Öğretmen başarıyı artırır ama anne kişiliğin mayasını verir. Bir öğretmenin 40 öğrencisi vardır ama annenin bir ya da birkaç çocuğu. Dolayısıyla okulun görevi aileyi tamamlamaktır. Ailenin yerine geçmek değildir. Onun için Sokrat eğitim okula devredilmeyecek kadar kutsal bir vazifedir diyordu çağlar öncesinde. Bugünün en büyük yoksulluğu nedir diye sorsam size, eskiden insanlar ekmek yoksuluydu. Yaşı bana yaşıt, bana denk birçok dostumuzun hatırlayacağı gibi karneyle ekmek alınan, karneyle benzin alınan, karneyle mazot alınan, karneyle gaz yağı alınan, tüp kuyruklarında, su kuyruklarında çocukluğumuz böyle geçti yani. Margarinin bile kuyruğu olurdu, şekerin kuyruğu olurdu. Ayın belli bir vakti gelirdi bir ana depoya. Sürekli enflasyon olduğu, sürekli zam geldiği için de o gıdacılar onu satmak istemezdi. Çünkü elinde bir hafta tutması, bir hafta sonra %40 kârla satmış olması demek. Bazen belediye ve polis depolara böyle bir baskın yapar. Orada buldukları şeyleri el koyar, dağıtır falan. Böyle bir dönem yaşadık yani. O zaman ekmek yoksunuyduk. Bugün bir çocuk ilgi yoksunu. Eskiden çocuklar oyuncak bulamazdı oynamaya. Bugün oyuncakla dolu odasında oyuncağıyla oynayacak vakit bulamıyor. Elindeki tableti, telefonu bırakamadığı için, bilgisayar başından kalkamadığı için. Eskiden evler küçüktü ama sofralar gönüller kadar geniş ve doluydu. Şimdi evler büyük, sofralar güzel ama herkesin elinde bir ekran var. Küçücük bir ekrana sığışıverdi bütün aile. Birbirimize bakmadan aynı masada oturuyoruz yan yana ve mesafeler var aramızda, uzun ve uzak mesafeler. İşte çocuk bunu görüyor aziz dostlarım ve şunu öğreniyor. Demek ki ekrandaki dünya yanımdaki insandan daha önemli. Ondan sonra işte sofrada telefonu bırakın, elinizdeki telefonu bırakın, masaya telefon getirmeyin demek bir işe yaramıyor. Çünkü telefon geldiğinde baba çocuğuyla konuşmasını, eşiyle konuşmasını, anneyle konuşmasını bırakıyorsa, anne eşiyle konuşurken gelen telefonu hemen kapıp ya bir dakika çok önemli diye odadan çıkıyorsa, çocuk da diyor ki demek ki hayatta en önemli şey bu telefonmuş. Aziz dostlarım, aslında bir çocuk önce annesinin gözlerinde kendisini tanıyor. Sonra öğretmeninin gözlerinde bilgisini büyütüyor. Eğer ilk ayna kırılmışsa, yani anne kırılmışsa, anne aynası yoksa, çocuk o aynaya bakarak kendini göremiyorsa, road balance ayarını yapamıyorsa, ikinci aynanın yani öğretmen aynasının işi çok zorlaşır aziz dostlarım. Bu yüzden meselemiz okul değil, okulu besleyen aile iklimi. Ve aile ikliminin en güçlü nefeslerinden bir tanesi annedir. Bugün çocuklarımızın ders notlarını konuşuyoruz. Belki de önce onların gönül notlarını konuşmalıyız. Çünkü gönlü kırık bir çocuğun karnesi düzeltilmeden önce kalbi tamir edilmelidir. Aziz dostlarım, hani gönlü kırık bir çocuğun karnesinden daha değerli kalbi ya, kalbinin tamiri şart ya. Bugün işte bu kalp mi, gönül mü, karne mi, bilgi mi, not mu, sınıf mı, kariyer mi, para mı, iki arada bir derede kalmış oluyoruz. Ve özellikle günümüzde bakım vermekle insan yetiştirmek arasında kavramlar birbirine karıştırılıyor. Bunlar aynı şeyler değil aziz dostlarım. Bir ara bir vakfa danışmanlık yapıyordum. Bir baktım, hani vakıf dediğimiz şey İslam medeniyetinin bir alameti farikasıdır değil mi? İslam bir vakıf medeniyetidir, öyle anlatır büyüklerimiz. Bir baktım, ruhaniyeti kayboldu vakfın bir anda, bir yönetim değişti falan. Böyle yeni nesil vakıflar falan da hani alınmasınlar bu cümlemden, bu anlamda vakıfları kötülemek için söylemiyorum. Ama bir anda iş böyle tamamen tekniğe döndü yani. Sonra bir yönetim kurulu toplantısında, ya Münir Hocam dediler, işte şu kadar yurdumuz var, bu kadar yemek veriyoruz. Dedim ki ben onlara, bir çocuğun karnı doyurabilirsiniz ve siz bunu yaparken maneviyatı kaybettiğiniz için çaktırmadan, farkına varmadan catering şirketi olmuşsunuz. Muhteşem bir catering şirketi, şu kadar 1000 öğrencinin karnı doyuruyorsunuz. Siz inanılmaz güzel yurtlar yapmışsınız, konforlu, 5 yıldızlı otel konforunda inanılmaz güzel, ama siz farkına varmadan, haberiniz olmadan otel olmuşsunuz. Bu cümlem çok ağırlarına gitmişti. Ve ondan sonra biraz böyle vakfın vizyonlu, misyonlu rotasını belli yerlere çevirmeye gayret ettiler. Dolayısıyla bir çocuğun karnının doyması çok kolay. Hani diyebilirsiniz hocam Afrika falan. Elbette Rabbimin lütfetmediği yerlerde, Rabbimin imtihan ettiği yerlerde, Gazze'de bir yudum suyun bile bir yaşam savaşı meselesi olduğunu biliyoruz 3 yıldan beri. Ama şöyle ya da böyle bir çocuğun karnı doyurabilirsiniz, üzerini giydirebilirsiniz, bebekse altını değiştirebilirsiniz, zamanda uyutabilirsiniz. Bütün bunlar elbette çok kıymetlidir, değersiz de demek istemiyorum. Ama bunların tamamına bakım diyoruz. Peki insan yetiştirmek nedir aziz dostlarım? İnsan yetiştirmek bir çocuğun karakterini inşa etmektir. Vicdanını geliştirmektir, merhameti öğretmektir, sabretmeyi öğretmektir. Affetmeyi yaşatmaktır. Paylaşmayı gerçekten bütün iliklerine varıncaya kadar hissettirmektir. Ve bunlar anlatılarak değil, sözle değil, özle yaşanarak öğrenilir. Bir çocuk ilk kez düştüğünde annesinin yüzüne bakar. Annesi panik yaparsa çocuk korkmayı öğrenir. Annesi gülümseyip bir şey olmadı derse cesareti öğrenir. Düştüğü yerden kalkmayı öğrenir. Yani çocuk aslında olaylardan çok olaylara verilen tepkileri öğrenir. Kültür böyle nakşedilir. Din, iman, vicdan böyle nakşedilir. Şimdi kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Bir dadı, bir bakıcı, Çocuğa yemek verebilir mi? Elbette. Onunla oyun oynayabilir mi? Tabii ki. Onu koruyabilir mi? Elinden geldiğince. Bütün bunlar elbette kıymetlidir, gereklidir, önemlidir. Ama bir annenin çocuğunun gözünün içine bakarken hissettiği o derin aidiyet, bir annenin gece yarısı uykusundan sıçrayarak çocuğun nefesini kontrol etmesi, üstü açık mı kaldı diye bunu kontrol etmesi, bir annenin canım acısın ama yavrumun canı yanmasın diye dua etmesi, işte bu bağ, bu samimiyet, bu derinlik, işte bu meslek olarak yapılabilecek bir şey değildir aziz dostlarım. Bu yaratılıştan gelen fıtri ve doğal bir sevgiyle beslenen eşsiz ve yegane bir bağdır. Burada dadıları, bakıcıları, mürebbiyeleri, yardımcı ablalarımızı küçümsemiyoruz. Asla mübarek, mukaddes bir iş yapıyorlar. Aksine emek veren bütün bakıcıların, dadıların, mürebbiyelerin hakkını teslim ediyoruz. Ancak şunu söylüyoruz. Bakım devredilebilir ama annelik bağı asla ve asla devredilemez. Annelik bağı demişken anne rahminde yavrucaklar göbek bağıyla anneleriyle bir bağ kuruyorlar değil mi? Ne yapıyor şimdi sapkın batı? İşte yaz geldi ben bikiniyle mayoyla denize gideceğim, plaja gideceğim. Aman göbeğim sarkmasın, işte aman şöyle olmasın, ben hamile kalmayayım. Ne yapalım? Bir başka annenin rahmini kiralayalım. Çocuk orada doğsun. Aziz dostlarım ne oluyor biliyor musunuz? Hani dedim ya bakım devredilebilir ama annelik bağı asla devredilemez. O sapkınlıklarının içerisinde bile on binlerce dolar rahmini kiralayarak doğumdan sonra o çocuğu çözüm ona gerçek annesine vermeyi taahhüt eden o geçici rahim anneleri bile, kiralık anneler bile o 9 ay 10 gün boyunca kurdukları bağ sebebiyle mahkemelik oluyorlar ve çocukları vermiyorlar biliyor musunuz? Bu çocuk benim çocuğum diyorlar. Fıtrata aykırı bir iş, dikiş tutmaz. Olmaz. Bakınız bir çocuğun hafızasında kalan şey çoğu zaman oyuncak değildir demiştim. Annesinin sesidir, kokusudur, sarılışıdır, başını okşayışıdır. Hasta olduğunda alnına koyduğu eldir. Mırıl mırıl böyle yaptığı duadır. Bilim insanları yıllardır söylüyor. İnsan beyninde güven duygusu tekrar edilen sevgi dolu temaslarla gelişir. Yıllar evvel Rize'de İsmail Karaman Kültür Merkezi'nde öğretmen arkadaşlarım seminerimde ya bu bağın kurulmasıyla alakalı çocuklarınızla günde 20 defa sarılmanız gerekiyor, 20 defa bir temas gerekiyor dediğimde bir öğretmen arkadaş ya hocam demişti ben işte sabah erken bir vakitte çıkıyorum akşam geç vakte gidiyorum. Sabah çıkarken 20 defa sarılıp bıraksam dedim ya kurban pazarlığı mı yani öyle bir şey olabilir mi? Belli vakitlerde enerji düşüyordur, belli vakitlerde çocuğun biyoritmi düşüyordur, belli zamanlarda kalbinde böyle bir soru bir şüphe oluşuyordur. İşte o vakitlerde o sarılıp Allah Resulü'nün vahyin ilk dakikalarında Cibril-i Emin tarafından sarıp sarmalanmasını, sımsıkı sıkılmasını unutmayalım lütfen kucaklanmasını. Dolayısıyla insan beyninde tekrarlayalım güven duygusu tekrar eden, sürekli tekrar eden sevgi dolu temaslarla gelişir. Çocuk kendisi seven kişiyi sadece aklıyla değil bedeniyle de tanır. Bu yüzden annenin sesi, kokusu, dokunuşu çocuğun sinir sistemini sakinleştiren en güçlü işaretlerden bir tanesidir. Şahit olmuşsunuzdur böyle. Eğer bir anne olarak beni dinliyorsanız doğumdan sonra yavrucağınız hemen o şefkatli göğsünüze hemen verilir doğumun daha ilk anında. Neden? İlk annesinin o şefkatli bedeninin tensel dokunma hissini, o enerjisini, o ritmini tanısın, o bağ kurusun diye. Ve çocuk sükunete erer. O küçücük bebek annenin o şefkatli kucağında, o en korunaklı rahminden şefkatli kucağına verildiğinin sanki sükunetiyle böyle bir sakinlenir. Bazen anne babalardan şöyle cümleler duyuyorum. Ya hocam çocuğumun her şeyi var. Gerçekten mi? Her şeyi gerçekten var mı aziz dostlarım? Evet, bakışta belki pahalı oyuncakları var. Belki çok iyi bir kreşe gidiyor. Belki yabancı dil öğreniyor. Ama akşam uyumadan önce annesinin dizine başını koyabiliyor mu? Anneannem rahmetli. Rabbim bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Her akşam ya o kadar işinin arasında her akşam sırtımızı kaşımadan, bize bir şeyler anlatmadan, şöyle bir sarıp sarmalayıp bizi bir hamur gibi yoğurmadan, gadamızı almadan Antep ağzıyla bizi uyutmazdı. Şimdi bu çabayı unutmak ne mümkün yani? Bazen çocuklarım söyler böyle, evde nekahat dönemi olursa eğer, ateşli bir hastalık falan geçirirsem benim bir anneannem vardı diye böyle mırıldanıyormuşum yani. İlk aklıma gelen anneannem oluyor yani, sanki o anneannemin şefkatleri tekrar gelsin, dokunsun ve şifaya vesile olsun der gibi. Dolayısıyla çocuk için güvenin dili çoğu zaman kelimeler değil, o kurulan yakınlıktır. Şimdi burada sizinle çok önemli bir gerçeği konuşalım aziz dostlarım. Çocuklar en çok kime örnek alır? Kendisine en çok konuşanı mı? Ya elbette gün boyu anaokulunda, kreşte, ilkokulda neredeyse 6-7 saat, 8 saat dinlediğimiz öğretmenlerimiz oldu. Ama kendisine en çok konuşanı örnek almaz çocuk. Kendisiyle en çok yaşayanı örnek alır. İşte bu yüzden ev bir okul değildir. Ev bir karakter laboratuvarıdır. Çocuk her gün anne babasını izler. Özellikle annesini izler. Annesinin sabrını izler. Merhametini izler. Anne babanın birbirine hitap edişlerini izler. Bir sorunu çözerken kullandıkları dili izler. Babanın yaptığı fedakarlığı, annenin buna verdiği cevabı izler. Ve bunu 365 gün 6 saat hiç fark ettirmeden, hiç çaktırmadan içine kaydeder. Sonra biz yıllar sonra öğretmene deriz ki, hocam benim çocuğum neden böyle? Acaba neden öyle? Öğretmenin yeni bir sayfa açmaya çalışırken çocuğun ilk kitabı evde çoktan yazılmışsa artık çok geçtir. Burada çok hassas bir noktaya daha değinmek istiyorum aziz dostlarım. Bugün pek çok anne mecburen çalışıyor. Bu annelerin fedakarlığını görmezden gelemeyiz. Onlar çocukları için çalışıyorlar. Belki de içleri yanarak çalışıyorlar. Mücbir kaldıkları için çalışıyorlar. Belki her sabah çocuklarını bırakırken gözleri doluyor. Akılları evde, dadıda, bakıcıda kalıyor. Dolayısıyla bizim meselemiz anneleri yargılamak değil burada. Bizim meselemiz şu soruyu sormak. Nasıl bir toplumsal yapı kurarsak, nasıl bir toplum kurarsak anneler çocuklarıyla işleri arasında bu kadar ağır bir seçim yapmak zorunda kalmaz. İşte asıl konuşmamız gereken budur. Bir çocuğun geleceğini sadece okul inşa etmez. Onun karakterini her gün evde yaşadığı küçük ama tekrar eden sevgiler inşa eder. Çünkü çocuklar nasihatle değil, şahit oldukları hayatla büyürler aziz dostlarım. Bir milletin geleceği çocuklarına bıraktığı servetle değil, çocuklarına ayırdıkları vakitle ölçülür. Çünkü zamanını evladına veren anne baba aslında geleceğini yetiştiriyordur, geleceğine yatırım yapıyordur. Peki çözüm nerede? Aziz dostlarım, annenin evden çekilmesinin faturasını uzun uzun konuştuk sizlerle. Hem ilk program hem bu program. İlk bin günün önemini konuştuk. Çocuğun okul başarısını konuştuk. Bakım ile yetiştirmenin farkını konuştuk. Şimdi ne yapacağız diye sorayım size. Ve gelin bunu konuşalım beraber. Çünkü sadece problemi konuşmak insanı yorar. Çözümü konuşmak ise insana yol gösterir, umut aşılar. Önce şunu söyleyelim. Hiçbir anne ben çocuğumdan uzak kalayım diye işe gitmiyor. Çocuğundan kaçarak işe gitmiyor. Hiçbir baba ben evladımı özleyeyim diye sabahın karanlığı evden çıkmıyor. İnsanlar mecburiyetlerle yaşıyorlar. Hayat pahalı, ev kiraları yüksek, geçim zor. Bunu görmeden aileyi elbette konuşamayız. Burada bir parantez açarak iş dünyasının o değerli patronlarına neden çalışanlarımıza asgari ücret verdiğimizi kendi vicdanlarında sormalarını istirham ediyorum. Hani şöyle deniyor, ekonomik şartlar, yatırımın maliyeti, işte karlılık oranları, bu yatırımın geri dönüşü. Ama dünyanın neresine bakarsak bakalım, sermaye patronun lehine artıyor sürekli. Bunu nereye koyacağız? Bunu nasıl yorumlayabileceğiz aziz dostlarım? Geçen bir analiz raporu geçti doktorlarla ilgili elime. Türkiye'de 2200 dolar doktor maaşı, Avustralya'da 22 bin dolar. Hani burada tabii ki hemen 10 katını verelim, ekonomiyi şöyle uçuralım, Türkiye'yi böyle ilk 5 ekonomiden biri yapalım. Hani bir süreç istiyor, bu çok belli yani. İlk 16 ekonomiden bir tanesiyiz şu anda yanlış hatırlamıyorsam. İlk 15 ya da 16. Ama şunun için bunu söylüyorum. Evet, Katar 8 bin dolar verebilir, Dubai 9 bin dolar verebilir. İşte Yeni Zelanda 18 bin dolar verebilir. Avustralya dediğim gibi 22 bin dolar verebilir. Onların hani kendi kurdukları ekonomik altyapı, gelir, nüfusun azlığı, bir şekilde gelirin çokluğu falan bir sürü şeyler söylenebilir. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Aynı şartlar içerisinde elemanlarını bütün sosyal haklarını veren, onları asgari ücrete mahkum etmeyen, 10 ikramiye, 20 ikramiye, 25, 26, 27 ikramiye veren yılda patronlar biliyorum ben. Hani burada şöyle bir paradoks var. Hem erkek çalışanlarımızı asgari ücrete mahkum ve mücbir bırakıp ondan sonra da kadını çalıştırdıktan sonra ya niye çocuk annesiz büyüyor diye oturup ağlamanın bir anlamı yok gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani bu sosyal ve manevi problemin bir de finansal ve maddi yönü var. Onu görmezden gelemeyiz. Ve şunu çok iyi bilmemiz lazım ki aziz dostlarım, ekonomiyi bir ülke yeniden kurabilir. Şehirleri yeniden planlayabilir. İşte elhamdülillah gördünüz 11 depremden sonra şehrimiz yeniden ayağa kalktı. Bu bir dünya rekoru gerçekten. Geçen Murat Kurum Bakanımızla bir yerdeydik, bir zirvede. Bu depremden sonraki hazırladıkları videoyu izlettiler. Sayın Bakanım dedim yani bunun ilkokullarda ders olarak Allah rızası için okutulması lazım. Bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin yöneticilerinin onların geleceğiyle alakalı ne yaptığını bilmesi lazım. Bunu siyaseten söylemiyorum. Bu olabilir. Şehirlerin yeniden planlanması, kısa sürede ayağa kaldırılması, depremin yaralarının sarılması, iş modellerinin değiştirilebilir. Bunlar olur. Ama çocukluğunu kaybetmiş bir insanın çocukluğunu geri ona asla veremezsiniz. Çocukluk ertelenemez bir özel andır. Çocukluk çünkü tekrar yaşanamaz aziz dostlarım. Sufilerin an bu andır, dem bu dem dedikleri hakikat işte. Rahmetli mimar Turgut Cansever beyefendinin çok veciz bir sözü var. Bir şehri imar ederken o şehrin çocuklarını ihya etmeyi unutursanız imar ettiğiniz şehri imha eden bir nesil oluşur diyor. Bugün sanki onu yaşıyoruz. Toplu taşımada belediye otobüsüne biniyorum. Tramvaya biniyorum, metroya biniyorum, aziz dostlarım dolmuşa biniyorum. Genç öğrenci kardeşlerim ellerinde falçata oturdukları yerden koltuk kesiyorlar. Ellerinde kalemler, sapkın sapkın şeyler yazıyorlar. Bu nasıl bir ülke ve vatan sevgisi Allah aşkına? Eğer imar edersek onların ihyasını, İmar ettiğimiz çocuklar şehri imha ediyorlar. Gözlerimizin önünde ülkeyi imha ediyorlar. Biz bir ağacın meyvesini satın alabiliriz ama onun büyümesini satın alamayız. İnsan da aynen böyle değil midir? Benim bildiğim kadarıyla karakterin kısa yol tuşu yoktur. Kısa bir yolu yoktur. Vicdanın hızlı kursu yoktur. Merhametin özel bir dersi yoktur. Bunların hepsi evde her gün küçük ama tekrar eden minnacık minnacık davranışlarla oluşur. Evrenin en ilahi sünnetullah'a, adetullah'a uyan kuralı çerçevesinde, tedricilik kuralı çerçevesinde yavaş yavaş ağır ağır oluşur. Peki aile olarak bugün ne yapabiliriz? Her şeyden önce birbirimize çok daha fazla zaman verebiliriz. Şimdi parası az olan, maddi imkanları biraz kısıtlı olan aileler, ya hocam zamanı bırakın, biraz para verin falan diyebilirler. Ama dikkat edin aziz dostlarım, para demiyorum, bunu bilerek diyorum. Çok yüksek oranlarda, miktarlarda parası olan nice insan görüyorsunuz, para var, huzur yok diyorlar değil mi? Zaman çocuk için en büyük hediyedir. Anne babasının bölünmemiş dikkati bir çocuğa verilecek en değerli hediyedir. 10 dakika bile olsa. Telefonsuz, tabletsiz, ekransız, koşturmacasız, sadece onun gözlerinin içinde eriyerek bakılan ve onun gözleriyle hemhal olarak geçirilen bir zaman dilimi. İşte o çocuğun kalbinde saatlerce kalır, yıllarca kalır. bir akşam evini birlikte yediğimizde, bir masalı bir anne şefkatiyle okuduğumuzda, hadi yavrum beraber bir yürüyelim, sana bazı şeyler anlatacağım yolda diyerek onu bir yürüyüşe çıkarttığımızda, çocuğumuza sadece bugün kaç puan aldın, hangi dersten ne yaptın diye sormaktan çok daha değerli bir şey yapmış oluruz. Mesela bir anne çocuğunu karşısına alıp, küçücük bir çocuk, küçücük bir yavrucak olsa bile onu adam yerine koyup, onu insan yerine koyup, bugün seni en çok ne mutlu etti canımın içi yavrum diye sorduğunda, çocuk bir dakikaya ben galiba not için, puan için, test için, skor için gitmiyorum okula. Benim mutluluğum annemin umurunda diye düşünmeye başlar. Kuzum benim, canım, bugün canı sıkan bir şey oldu mu diye bir soru sorduğunda bir anne çocuğuna şefkatle, aa sadece derse, skora, tabelaya bakılmıyor, çerçeveye bakılmıyor, sadece karne önemsenmiyor, bugün benim ne hissettiğim de önemseniyor, ben önemseniyorum demeye başlar. Yavrum bugün kime iyilik yaptın diye sorulan bir yavrucak, İyiliği hayatında bir alışkanlık haline dönüştürür. Bir sosyal sorumluluk mantığıyla değil, sosyal bir zorunluluk olarak, bir vecibe olarak bunu yapar, bir görev aşkıyla yapar. Aziz dostlarım, çok üzerinde durdum bu konunun. Biz sadece not yetiştirmiyoruz, insan yetiştiriyoruz. Ve elbette babalar, burada size de çok büyük görev düşüyor. Aziz dinleyen baba dostlarım, annelik sadece annenin yükü değildir. Çocuk yetiştirmek bir aile işidir. Kadim İslam medeniyetinde bu yüzden anneni emzirme görevi dahi vecibe olarak, sorumluluk olarak işin ecri ve ücreti açısından babaya yüklenmiştir. Süt anne bulma babaya yüklenmiştir. Evin maişeti geçimi zaten kavam olan babanın işidir. Ve çocuk yetiştirmek bir aile işidir. Bir baba eve geldiğinde sadece para getirmemeli. Bir baba eve geldiğinde huzur da getirmeli. Şefkat de getirmeli, ilgi de getirmeli, merhamet de getirmeli. Çocuk bazen babasının omzunda 5 dakikada aldığı güveni saatlerce anlatılan nasihatlerden alamaz aziz dostlarım. Ve bu açıdan iş dünyasındaki dostlarıma da birkaç cümle söylemek istiyorum programın son bölümünde. Çünkü bu mesele sadece annelerin meselesi değildir, sadece ailelerin meselesi de değildir. Bu işverenlerin de ana meselesidir. Yöneticilerin, politika üreticilerin, patronların da meselesidir. Bir şirket çalışanın sadece emeğini değil, onun aile hayatını da etkiler. Bugün aile dostu çalışma modelleri var, bütün dünyada esnek uygulamalar var. Doğum ve emzirme süreçlerini destekleyen yaklaşımlar bir lütuf değil, bir ihtiyaç, toplumun geleceğine yapılan bir yatırım. Elhamdülillah, Türkiye'de de yetmez ama evet diyoruz. Bu konudaki çalışmalar epey bir hızlandı, epey bir değerli hale gelmeye başladı. Ne yapsa, ne yapılsa az aziz dostlarım. Çünkü bugünün çalışan annesi yarının öğretmenini, doktorunu, mühendisini, sanatkarını, bilim insanı yetiştiriyor. Aslında hepimiz aynı çocuğun geleceğine yatırım yapıyoruz. Ama çalıntı mala borç ödenmez diyorum ya. Asıl sorumlu olduğumuz, asıl bütün vecibeleriyle bizim boynumuza emanet bırakılan gerçek çocuğumuzu bırakıp diğer çocukların peşinde koşmak, çocuğumuzu kaybetmekle sonuçlanır. Medeniyet dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Yüksek binalar değildir, geniş yollar değildir, büyük fabrikalar değildir. Medeniyet çocuğun güvenle büyüdüğü evdir. Onun için programımızın adı aile medeniyetimiz. Medeniyet annenin huzurla nefes aldığı yuvadır. Babanın evinde yabancı olmadığı akşamdır. Çocuğun ben değerliyim diye bildiği bir manevi iklimdir. İşte gerçek medeniyet budur aziz dostlarım. Programı bitirirken bir hayal kurmanızı istirham ediyorum sizden. Yıllar sonra oğlunuz, kızınız 40 yaşına gelmiş olsun mesela ve bir gün birisi ona sorsun, çocukluğundan aklında en çok ne kaldı? İnşallah cevabı şu olsun. Annemin bana sarılışı, babamın beni dinleyişi, bizim evde var olan o huzur, işte gerçek miras budur aziz dostlarım. Ev sadece içinde yaşadığımız bina değildir. Ev bir çocuğun karakterinin yazıldığı ilk kitaptır. Ve o kitabın ilk sayfasını en çok anne yazar. Rabbim bütün annelerimize güç ve kuvvet versin. İnşallah bütün babalarımıza hikmet versin. Çocuklarımızı bizim için kurreti ayun, göz aydınlığı eylesin. Ve evlerimizi tekrar çocukların güvenle büyüdüğü, merhametin konuşulduğu, muhabbetin çoğaldığı gerçek aile yuvaları haline getirsin. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celilime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.